Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan ve Hamdi Kellecioğlu var. Nasılsınız?
İyidir Murat, seni sormalı yine.
İyiyiz. Biz zaten beraberdik Levent abi, seninle yeni geldik
evet.
Daha.
Bu fuar, evet, bu hafta öyle geçti.
Bir hafta oradaydık neredeyse.
Mobile World Congress fuarında evet. Barcelona'da geçti bütün hafta. Orada buraya tabii, yetiştik.
Oraya geçip gidince Teknoseyir'in 6. yaşını kutlayamadık. Zamanı evet. Gelmişti.
Evet, Mart ayı. Ben açıkçası unutmuştum bile. Çünkü orada hani bir sürü stres içindesin. Şunu yakaladık mı, şunu çektik mi, çekmedik mi, yarın yetişir miyiz? Kafanda bu düşünceler. Ben unutmuştum bile.
Orada aslında bize sürpriz yaptılar. Sony canlı yayın yapmıştık
beraber. O
zaman beraber.
Hatırladık diyorsun. Evet.
Ev sahibimiz sağ olsunlar, onların misafiriydik. Onlar hatırlamış bizim unuttuğumuzu. Zaten ilk başta bir o yüzden bir tepkisizlik duyulduğunda var o canlı yayında. Sağ olsunlar işte o bahaneyle evet. Barcelona'da kutladık.
Öyle oldu.
6. Evet. yılı.
Evet.
Türkiye'de daha kutlamalar sürer mi bilmiyorum.
Şöyle... Tabii biz onu kutlayamayınca normaldeki kutlama videomuzda çekim hataları giriyordu. Evet. Ama onu harcamadık. O da gelecek. Şu anda montajı yapılıyor.
Onu zaten gelmeyecek desen herhalde yıkarlar ortalığı.
Evet, yarın girer işte. Bu videodan sonra, bu gündemden evet. sonra girer o da. Evet. Şimdi biz normalde fuarlara tek gittiğimiz zaman birimiz geliyor. Burada ayrı bir bölüm yapıp anlatıyoruz ama iki kişi gittiğimiz zaman orada çekim yapabiliyoruz. Ve orada anlatıyoruz tabii. ürünleri. Şimdi biz zaten videoları yayınlamaya başlamıştık. Devam edecek. Bu hafta birkaç tane daha videoyla işte fuardan kendi dolaştığımız, seçtiğimiz yerlerdeki izlenimlerimizi aktaracağız. Ama genel olarak şöyle küçük bir özet yapmak gerekirse şu şeyi söyleyeyim. Şimdi bakıyoruz basına. Yerli yabancı basın hep telefonlara odaklanmış durumda ama biz ilk defa katıldık. Bilmiyorum geçen senelerde öyle miydi ama bu Mobile World Congress telefon küçük bir yermiş meğerse. Yani orada bir sürü başka şey oluyor.
Ya yazılımcı da var. Evet. Yani baz istasyonu yapan da var. Baz istasyonunun konulduğu kutuyu yapan adam da var. Orada standı var. Telefon bir kısmı sadece.
Evet. Şey var, ülke standları var. Mesela Türkiye'de katılıyordu. Türk firmaları da katılıyordu.
Öyle, öyle.
Biz orada şey yaptık işte. Vestel ve General Mobile'in lansmanları vardı. Ürün lansmanları. Hmm. Şeyler, ürünler çıkışa hazır değiller henüz ama orada hiç olmazsa duyurusunu yaptılar.
Biri Nisan, biri Mayıs
evet.
ayını gösteriyor. Vestel bir de Guinness rekor hata yaptı. 504 telefonla, V3 telefonla pano yapmışlar.
Evet.
O da onaylandı hani resmi olarak. Canlı pano yapmışlar.
Siz Vestel'e bir de zaten video çektiniz.
Zeon'un için çekmiştik. Diğerleri de gelecek sırayla.
Hı-hı. Arada kaçan şeyler de var. Mesela Vestel'de baston var.
Ha, baston var evet. Hı-hı.
Görme engelli için. Radar benzeri bir sensörü var. Duvara falan çarpmıyorsun.
O girişimi
destekliyor. Bluetooth'la telefona bağlı. Navigasyon işi yapıyor falan. Öyle çeşitli girişimler de var.
Doğru. Biz işte dediğim gibi videolarımızı yayınlamaya devam edeceğiz. Oradan takipte kalır. Evet. Şey değil tabii. O videoları yayınlayıp başka video yayınlamayacağız değil. Yine biz artık önümüzdeki hafta normal akışa döneriz. Evet. Onlar da girer arada.
Değişik bir deneyim oldu işte. Bu daha şimdiye kadar gittiğimiz fuarlardan daha kurumsal bir fuar. Evet. Kimse ortada firmalardan eşantiyon toplayan çoluk çocuk falan koşmuyor. Buraya giriş bileti 850 euro.
Evet.
Eğer hani basın mensubu falansan da basın olduğunu ispatlaman bayağı uzun bir süreç. Hmm. Öyle kart vizit vererek
yok.
Basın kabul edilmiyorsun. Ya da biletini alıp ziyaretçi olarak geleceksen de 800 Euro'dan başlıyor bilet. Ya. Dolayısıyla içeride öyle hani firmalardan torbacı dediğimiz bizim torba toplayan, broşür toplayan tipler. Onları çıkışta atıyor çünkü. Tipler yok işte seni itip şey oralardan bonbon şekeri almaya çalışan çoluk çocuk falan bunlar yok. Herkes iş için orada.
Gösteri falan vesaire tarzı öyle şeyler de olmuyor.
Müziği bas bas dayayan yok işte çıplak hatunlar yani bu kötü müdür iyi midir ayrıca tartışılır falan böyle şeyler yok. Şimdi orada başka fuarda gidersin. Yok cosplayci, yok ocu, bucu, bilmem ne, dansçısı, takla atanı, yok boya yapanı falan filan bir sürü böyle şey vardır. Burada herkes işinde gücünde.
Evet.
farklı bir profili var.
Doğru.
O kadar gürültüsü olmayan bir fuar.
Zaten giriş ücretini söyledim. Yani, farklı profil anladık oradan.
Koridorlarda kalabalık yok. Şimdi bazı fuarlarda hani IFA'da falan konuşmuştuk. Duruyor bazen insan kalabalığı. Yürüyemiyorsun böyle. Hı. Açılsın diye bekliyorsun. Burada hiçbir zaman o kadar kalabalık yok. Herkes işinde gücünde.
Evet.
Firmalar duyurularını yapıyorlar. İşte ülkeler var. Çok yeni ürün yoktu. Yani mesela bazı firmalara HTC falan direkt pas geçti. Hani vardı ama ürünü yoktu. Hı. Samsung zaten asıl beklenen S8'i daha sonra kendi etkinliğine bıraktığı için burada tablet gösteriyordu. Bir tek hani ona bakan baktı. Biz de çektik o tabletleri. Hem Windows hem Android'li. Evet, Android.
Ama o da mesela hani internetten takip ettiğinde öyle acayip büyük bir olay yaratmadı. Hani
tabii.
Evet. En çok kim yarattı şey dersen LG G6 biraz öyle, bayağı öyle duyuldu herkes tarafından.
Huawei'nin işte P10'u vardı. P10, evet. O dikkate değer bir şeydi. LG G6 tasarımı bayağı bir üstünü altını da telefonun çok kestikleri için çok farklı bir şeydi. Bakmaya değer bir şeydi. Onun dışında şey var tabii hani sağda solda böyle küçük teknolojiler falan bir şeyler var ama onları da uzmanı yakalıyor genelde. Bazı şeyler tamamıyla altyapıyla ilgili. Yani mesela Türkiye'de bu baz istasyonlarının takıldığı kaideyi, direği yapan firma Hı-hı. varmış. Hani bunu sen bir kullanıcı olarak ya da teknolojinin içinde birisi olsan da bilmezsin ki.
Tabii.
Hani bu senin sen o hizmetten yani yararlanıyorsun ama bu varmış ve bu hani büyük bir firma orada standını kurmuş. Ürününü tanıtıyor. Ya. Bir de şey ilgi çekici işte her standta bir araba var. Çünkü her araba üreticisi bir telefon üreticisini kendisine partner seçmiş. Kimisi kendi giden araba için bir şeyler uğraşıyor. Kimisi arabaya akıl katıyor. Hı-hı. Hani kendi gitme iddiasında yok ama işte bir sürü sensörler takılmış, iletişim olanakları takılmış, always Tabii. on bağlantı falan filan. Onları tanıtıyorlar. Hemen hemen her standta bir araba var.
Çünkü bir de işin iş boyutu var. Mesela şey gördük. Adam kargo firması için üçlü böyle şey yapmış. Bisiklete benzeyen
Ford.
Bir araç yapmış.
Adam dediğin Ford.
Ford. Ford. Evet. O öyle bir şey yapmış ki kendisini de taşıyor.
Ya adam öyle bir şey planlamış ki kargocu kamyondan indiriyor onu. Kapıya kadar ya da işte sitenin kapısına kadar kamyonda geliyor. Kamyondan o aracı indiriyor. Ön tarafına paketleri doldurup götürüyor. Motorlu ama tekerlekleri. Paketleri dağıttığında o paketlerin dayandığı parçayı ters çeviriyor. O sele oluyor. Oraya oturuyor. Kendisi yürüyerek binerek kamyona geri dönüyor. Böyle şeyler de var. Tabii hani piyasaya ne zaman çıkar falan bilemezsin.
Kullanılır mı kullanılmaz mı?
Hani ayrı konu. Ford böyle bir şey yapmış. Ford başka bir şey yapmış. Stepney yerine koyduğun yuvarlak robot yapmış. Onu arabadan çıkartıyorsun. Yine hani çok paşasın.
Yuvarlanarak gidiyor.
Arabadan çıkartıyorsun. Onun üzerine biniyorsun. Evine onunla böyle gayet komik bir görüntü olur bence ama öyle gidiyorsun. Ya tabii bunların hepsi böyle şekilde piyasaya çıkacak, hayata dönecek değil ama hani akıl jimnastiği bundan başka bir şey çıkar mı?
Bir de şey var. Mesela biz IoT, Internet of Things diye burada bir sürü haber yapıyoruz. Orada görüyorsun. Hmm. Mesela şey ilginçti. Intel orada ama Intel işlemci falan konuşmuyor. Yok Core i7, i5 Tabii. çıktı. Şunu, hiçbir şey yok. Sırf Internet of Things adamlar.
Hmm. Daha çok iletişim çözümlerini evet. falan çünkü Wi-Fi falan dışında başka kablosuz ağ teknolojileri de var.
Onlar da arabaya
girmeye
çalışıyor.
Zaten fuarın mantığına da daha uygun.
Onları yani. Sergiliyorlar Intel diğer firmalar.
Şey ilginçti.
Bize... Tabii orada sözünü söyleyeceğini unutma. Orada zaten genelde şöyle bir durum var. Şimdi orada bir dünya var. Dışarıda da bu bizim telefonlarımızla bir dünya var. Bu dünyada Intel ve Microsoft'un esamesi okunmuyor. Çok aslında büyük bir değişim yaşanıyor. Teknoloji, bilgisayar, evet telefona kayıyor. Ağırlığı telefonun tarafına, mobil cihazlara geçiyor. Ve zaten Intel ben mobil işlemci konusunu bırakıyorum dedi. Yenildiğini kabul etti. Microsoft'un durumu ortada. Microsoft'un standı mesela şeydi, ürün mürün hiçbir şey yoktu. Sadece hani dört duvar yapmışlar zaten hani gelen geçen içeri girmesin diye. Gösterecek bir şey yok. Hani orada özel görüşüyorlar bir partnerleriyle falan bir görüşmeleri varsa. Bir ürün, sergi falan hiçbir şey yok. Microsoft'un standı dört duvar.
Öyle.
Intel'inkinde hani böyle teknoloji şovları falan bir şeyler yapıyorlar. Ama şeyi hissediyorsun yani Qualcomm'un standı daha kalabalık. Daha çok kişi oraya bakıyor. O dünyanın gerçekliği de bu. Qualcomm daha önemli o
Intel'in
dünyada.
Intel'in logosunu görmesen o standı Intel demezsin. Yani evet, öyle değil. Evet. O kadar yabancı yani bizim alıştığımız Intel'e.
Doğru. Normal. Böyle bir değişim olması normal.
Şey ilginçti ben, biz hep seninle burada işte HTC Vive falan incelediğimiz zaman da söylüyorduk. Ya bu olay kablosuz olsun, işte Wi-Fi RD'ye gelsin, görüntüsü evet, aktarasın. Gördük yapmışlar.
Şey... Ya Intel bir çözüm geliştirmiş kendisi. 60 GHz bandında bu 802.11 AD'nin evet, teknolojisiyle Vive'ı kablosuz yapmış. Üzerine bir parça takıyorsun. Bilgisayarda alıcısı var ya da işte iletişim parçası var. Tabii ki bir bayağı bir kallavi bir batarya arkada modülü var. Onu da kafanın arkasına takıyorsun. Vive kablosuz olmuş bu şekilde. Ama bu bir teknoloji gösterisi. Yani bayide işte Vive kablosuz kiti, bay Intel öyle bir şey satılmayacak.
Evet.
Diyor ki adam yani bu kere diyor bunun Vive ile çalışması şart değil. Bu yani genel olarak VR başlıklar için. Bunu diyor isterse diyor üretici ürününün içine entegre eder. Hı-hı. Böyle modül olarak falan satılması gerekmiyor diyor. Hı-hı. Ama tabii teknoloji dediğim gibi demosu. Hani şey yok. 5G konusu çok ön planda. Bütün firmalar 5G'den bahsediyor. Demolar yapılıyor. İşte gigabit hızında bağlantı. Ama tabii ki daha demo.
Daha demo.
Hani şimdi orada doğru, standart yok zaten.
Bir 5G hızında bir gigabit hızında bağlantı kuruluyor ama tabii ki telefon burada, baz istasyonu şurada 2 metre tabii, mesafeden kuruluyor. Ama tabii ki bu 5G'nin hayata gireceği de çok ortada. Şey yapılmış. Mesela bir 50 kilometre öteye mine bir otoparka bir araba koymuşlar. 5G ile bağlı. Sen buradan kullanıyorsun onu. Komut veriyorsun. Arabayı orada kapalı bir yerde döndürüyorsun. 5G ile gerçek zamanda. Başka bir araba fuar bir Barcelona'da bir bloğun diyeyim çevresinde dolanıyor kendi kendine. O da şimdi Barcelona'da o kadar çok trafik ışığı var ya, ki bu anlatılmaz yaşanır.
Murat yazmış zaten.
Hani bir caddeye şöyle baktığında ufka doğru işte kırmızı ya da yeşil ışıkların böyle gittiğini görüyorsun. Anlatılmaz yaşanır. Yani araba ikinci, üçüncü vitese geçmiyor caddede giderken araba. Çünkü devamlı kırmızıdasın. Neyse o trafik ışıklarına 5G modüller takılmış. Araba onlarla konuşa konuşa kendi kendine dolaşıyor. O bloğun çevresinde falan. Ha bunlar hep gösteri işte. Hani hayata geçişi. Hani mesela BTK bir Türk Telekom bir demo yaptı Nokia'yla. 5G bağlantı demosu falan. Biz katılamadık. Zamanımız programa uymuyordu. BTK bir tweet attı. Türkiye'de yapılan düzenlemelerle 4.5G'den 5G'ye doğrudan geçilecek diyor. Benim oradan anladığım demek ki bir ihale falan olmayacak. Yani bu sadece tweet 140 karakterde bu kadar yazmışlar. Demek ki yani özel 5G ihalesi falan demek ki olmayacak. Yani ben onu anladım.
Altyapı belki çok değiştirmek gerekiyor.
Yani o da olabilir. Belki o da olabilir. Şu anki 4.5G altyapısı belki 5'e de uyumlu gibi hazırlanıyor.
Öyle. Hani biraz ertelendi ya zaten ona uyumlu olsun vesaire yani falan.
Biri
diye.
BTK'ya flood yapmayı öğrensin, öğretsin. Değil mi? Çünkü her hafta BTK'nın bir tweetinin şifresini çözmeye çalışıyoruz. Evet.
Doğru. Yani şöyle Twitter'la basın duyurusu falan yapılmaz ki. Tamam biliyorum hani Amerika'nın başkanı bile söyleyeceğini Twitter'la söylüyor ama yani olmuyor işte.
Olmuyor.
Neyse sonuçta 5G Türkiye'de 5G'yi çok yakından takip ediyor. Belli.
Dünya ile aynı anda geçeceğiz galiba.
İlk geçenlerden olacağız iddiaları var bakalım.
Valla tarihler de yakın. 2018 falan.
Abi şu kotayı kaldırsınlar önce. Sonra konuşuruz.
Onun da zamanı geldi işte. Şu şimdi değil mi? Mart başıydı.
Mayıs.
Şeyde yanlış mı hatırlıyorum? Mobil için olan mı Mart başıydı? Nisan başı mıydı? Öyle bir hikaye vardı.
Yaklaştı. Mart diye ben de hatırlıyorum. Bakalım.
Mobil için olan öyleydi de asıl bizim işte internet için olan Mayıs'tı sanırım.
Mayıs'tı. Bakalım inşallah olur. İnşallah. Evet.
Böyle bir fuar deneyimi yaşadık.
Evet. İyi.
Çok yürüdük. Çok yürüdük evet. Dolaştık. Ama güzeldi.
Öyle. Detaylı videolar daha gelecek.
Evet, daha gibi yapılan çekimler var.
Başka gezdiğiniz yerler de olmuş canım. Onun videolarını falan da ben, paylaşmıştın tabii, sen.
Şöyle fotoğraf çekmek için dolaştık biz. İşte telefonla O yüzden hani onları da yayınladım orada. Hatta ufak ufak canlı yayınlar falan yaparak telefon gösterdim.
Sony'nin
XZ'siyle evet fotoğraf çektik. Premium yok. Yani o premium daha sonra şey hazır. Donanımı hazır.
Standta.
Standta evet.
Yani onu dışarı çıkartamıyorsun.
Evet, yazılımı beta aşamasında. O yüzden vermediler. Aslında daha hazır olsaydı belki onun da yapılabilirdi ama ona daha var.
Şu 960 kare çekiyor. Evet. Onu bir denemek isterdin sanırım.
Tabii canım. Tabii. Ama işte vermiyorlar.
Valla Barcelona'da hayat o hızda ilerlemiyor. Onu çekebilecek bir şey yok yani. Bir
zaten yaşamın kendisi yok. Ağaç çekimi olduğu için ihtiyaç yok.
Evet, orada Akdeniz ülkesi zaten kırmızı ışıkta bekliyor herkes. Vallahi. Ama kimse de geçmiyor mesela.
Evet.
Herkes bekliyor. Biz orada şey düşündük ya, dinamik bunlar şey olamaz mı?
Değil mi?
Yani çünkü bazen hani hep şey var ya, böyle hakikaten gecenin ikisinde öyle kırmızı ışık yanıyor. O bizde turu şey yanıyor, hani sarı yanıp sönüyor evet. Saat. Öyle bir şey de yok. Duruyorsun. Yani bir şey var, hani bir kilometre çevrende başka bir otomobil yok.
Evet.
Ya o noktada belki de işte artık yeni teknolojilerle şey olacak. Otomobil diyecek ki yok kardeşim, hani hiçbir şey, ne adam var ne araba var, ben geçeyim diyecek. Merkezde belki tamam yürü diyecek, izin verecek. Hani kırmızıyı büyük olsa hiç görmeyeceksin o durumda.
Tabii.
Geçeceksin. Herhalde gelecekte.
Ya şey var, biz alışık değiliz İstanbul'da ama bu şehirler dümdüz. Bir de hani evet. Oturduğun yerde hakikaten uzağa görüyorsun. Bir araba, bir tehdit var mı görüyorsun. Yok hiçbir şey, bomboş ama kırmızıda duruyorsun öyle hiçbir yer. Anlamsız yere.
İşte orada yaktığın benzin falan hep zarar.
Evet.
O mutlaka bu arabalar akıllandıkça, şehirler akıllandıkça evet. Onun dinamik olarak ayarlanması sağlanacaktır.
Sen de fark etmişsindir. Taksiciler yetişebilmek için bir sonraki yeşil ışığa, daha sonra kırmızıya yakalanmak için gaza çok basıyorlar mesela. He. Hakikaten ani bir fırlama, birisi bir şey olsa duramaz yani.
İşte.
Evet, devam edelim. Biz yokken AMD'nin Ryzen'i resmen çıktı.
Evet.
Evet, piyasaya
çıktı. Testlerde çıktı.
Alabilen var mı daha?
Daha bizim sitede çok görmedim. Ben hiç görmedim daha doğrusu.
Alabilen anakartı alabilecek mi zaten?
Anakartlar da geldi.
Falan filan açılmıştı zaten.
Evet, anakartlar da geldi.
Alan olmuştur muhtemelen ama yani
ben görmedim daha, hiç söyleyen.
Bizim hani asıl merak ettiğimiz nasıl bir performans sunacaktı. Gerçi aşağı yukarı belliydi. Bazı testler yayınlanmıştı falan.
Şimdi herkesin gözü 1800'de.
Evet.
Yani. Çünkü o
yıldız o.
Yani
yıldız o.
$1000 seviyesindeki performansı hakikaten yarı fiyatına indiriyor.
Hı hı. Öyle. Vallahi yani
bir 8 çekirdek dönemi
evet
başladı bu sayede.
Hı hı.
4 çekirdek artık standart oldu. Hani evet. 4 çekirdek telefonda da şeyde, mobilde de, masa üstünde de 4 çekirdek minimum çekirdek olarak. Belli ki 8 bunun önü tabii. Açık 8 bir sonraki
şey
aşama.
Desek yanlış olmaz herhalde. Intel biraz da rakipsizliğinin avantajıyla o tip şeyleri biraz lüks tüketim malzemesi yapmıştı.
Tabii bir rekabet yoksa niye uğraşasın farklı bir şey vermek için? Şimdi Intel bir indirim yaptı fiyatlarında.
İndirim yaptı.
Bunun şey gerçekten hani bir Ryzen'e tepki midir değil midir? Buna kesin bir şey konuşamazsın. Hmm. Çünkü bu indirimler falan aslında çok uzun süre önce
planlanıyor,
şeyler. Biliniyor. Çünkü bir de stok takibi ve stok koruması diye bir şey var. Şimdi sen partnerine işlemcileri güzel pazartesi günü güzel güzel satmışsın, sevk etmişsin. Salı günü indirdim diyorsun. O adam elinde bidonla senin kapına dayanır. O yüzden hani ona da genelde tabii böyle olmuyor. Bir şey, bir koruma, bir
evet.
Uğradığı zararın bir şekilde giderilmesi hı hı. sağlanıyor. İşte stok koruma falan deniyor. Dolayısıyla hani aman AMD süper işlemci çıkarmış, biz de basından okuduk, teknoseyreden duyduk, fiyatları indirelim. Öyle olmuyor işler. Öyle bir günde, iki günde olmuyor. Hani o yüzden bilemezsin. Belki etkisi vardır. Kesin konuşamazsın ama fiyatların düşmesi herkes için iyi haber.
Evet.
Intel'in hissedarı değilsen.
Doğru. Onun
tabii
dışında
ben işlemci aldığımdan bir hafta sonra düşüyor olması da şaşırtıcı olmayan tarafı.
Şimdi anlaşıldı niye düştü fiyatını.
Evet. Evet. Ben 7700 aldıktan bir hafta sonra $200 mı ne ucuzlaması da alışa geldik.
Testlerde görünen şu, kabaca söyleyelim, hani biz ayrıca kendi testlerimizi zaten yapacağız da, render için ve işte böyle iş amaçlı 1800x gerçekten süper performans sunuyor. Ama hedeflediğin şey oyunsa 7700K ile yarışıyor diyeyim. Hatta 7700K belki biraz ileride.
Çünkü
işlemci hızı bayağı
yüksek. Saat hızları daha düşük. Evet. Hala çünkü oyun çok çekirdek olayına adapte olmadı.
Olmadı.
Olayı o değil çünkü evet. Oyunun olayı ekran kartı.
Doğru.
Orada da işte tek çekirdekte yüksek saat hızı bir avantaj sağlıyor.
Yani orada hani şöyle karşılaştırma yapacaksan, çünkü fiyatı bak 350 evet. dolar civarına indi 7700'ün. Öteki 500'lerde, 520'lerde evet. falan. Şimdi oyun oynayacaksan, senin derdin oyunsa 7700 tercih edilir şu durumda yani.
Daha ucuz çünkü.
Tabii. AMD'nin daha ucuz versiyonları da çıktı ama onlar hiç yakınına gelemiyorlar zaten 7700'ün o kadar.
Sadece oyun oynayacaksan, paran da kısıtlıysa ekran 7700'e bile çıkmana gerek yok. Parayı tabii, ekran kartına yatır.
Her zaman.
Ha ama durumum iyi, ekran işlemcim de zayıf olmasın diyorsan o tamam, hani parana göre bir şey al.
Orada biraz şeyler bekliyorum ben. AMD'nin bu diğer Ryzen daha düşük modelleri belki hani fiyatına göre çok daha güzel performans sunabilirler.
Olabilir.
Bu ilki biraz çünkü en üst seviyeyi hedefleyerek çıkmış.
Bakalım. Ya yani orada daha az çekirdek, orada da çok çekirdek olacak. 6 çekirdekli ekonomik işlemciler göreceğiz.
Evet.
Yani bundan sonra demek ki Intel de bunun altında kalmayacaktır. İleride biz demek ki çok çekirdeğin daha aşağı indiğini göreceğiz.
Ya şöyle bir durum olmadı. Bulldozer'deki hikaye yaşanmadı. Hani bu sefer hakikaten AMD daha rekabetçi bir ürün çıkardı ortaya. Evet. Ama hani şunu da bence söyleyemeyiz. Hani Intel'i sildi gibi bir durumda söz konusu değil yani.
Ama rekabet geri geldi.
Orası
yani işte 8 çekirdek oldu. Bir de hyperthreading'in karşılığı bir var. Şey var. Hı-hı. 16 iş dizisi. Çok.
Çok.
Şimdi oyunda genelde oyunlar işte onu şimdi şey de değil tabii ki. Şimdi tek çekirdek, tek iş dizisi zamanını da aştık artık.
Aştık.
Hani nispeten basit uygulamalar bile artık 2'yi falan kullanıyor. Fakat 16 iş dizisini kullanacak işte oyun daha hani ileride olacaktır. Birazcık da tabii şöyle bir şey var. Bu kadar çok iş dizisi, paralel işlem aynı anda yapılabilen işlerde işe yarıyor. Mesela bir fotoğrafı işlerken 16 tane çekirdeğin var diyelim. 16 piksele aynı anda saldırıyorlar. Evet. Fakat bazı işler sıralı. Bir önceki işlemin sonucunun bitmesini bekliyor.
Doğru.
Evet. Orada sen 500 tane de çekirdeğin olsa da ne olsa da hiçbir şey değişmiyor. Hı-hı. Bekliyorsun. Oyunlar biraz öyle. Hani oyunun görüntüsünü oluşturmada paralel güç işe yarıyor. Onu da ekran kartı yapıyor.
Evet.
Tabii ki şimdi ben her zaman en üst düzeydeki işlemcinin performansı bilmem nesi güzel. Bizim burada benchmarklar için güzel, konuşmak için güzel, işte arkadaşlarla
muhabbet
için güzel. Ama önemli olan düşük işlemcilerin performansı, düşük ekran kartlarının performansı. Oyunlarsa konu, oyunları bir sonraki düzeye o çıkartır.
Evet.
Çünkü insanlarda o var kardeşim. İnsanlarda 500 dolarlık işlemci yok. Bini evet. bırak.
Tabii canım.
500 dolarlık işlemci bile yok. İnsanlar 500 dolara sistem toplamaya çalışıyorlar.
Aynen öyle.
Para yok kimsede. Dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle.
Abi zaten Murat da biz bugün şeye baktık, Steam'in istatistiklerine baktık. Bu donanım istatistiği yapıyor ya.
Evet.
Yani 2 çekirdek %40'larda, %45'lerde. Tabii, 4 çekirdek %45'lerde falan. Yani tabii. İkisini topladığın zaman zaten %90'ını şey yapıyorsun yani.
İşte Core Tool'lu makineler onlar. Pentium'lu. Hani yeni nesil Pentium'lu makineler onlar. Normal.
Yani bir oyun geliştiricisi olsam bunlara dikkat ederek ben de geliştiririm. Yani 8 çekirdeğe göre oyun yapsan 4 çekirdekte zorlanacak belki.
Ama şöyle işte 8 çekirdek herkese gelir. Ondan sonra oyun geliştiricisi de der ki ya herkes de var.
Tabii.
Biz bundan yararlanalım
tabii.
der. Hani bu şeyle olmaz. Hani önce oyun çıksın da sonra satılsın. Öyle olmaz. Önce sen alırsın. İlk başta hani yıllarca o kapasitenin hepsini kullanamazsın. Bir daha sen hiç onu kullanamadan bir önceki nesline geçersin falan. O arada gelir. 1080p televizyonu alırsın, HD film yoktur.
Evet.
Ama sen alman lazım olması için işte. Önce filmler çıksın da sonra televizyon alırızla olmuyor bu iş.
Evet.
Hani şimdi de 4K, kimse de 4K içerik yok. Ama 4K alıyorsun televizyonu. Olacak.
Kamerayı, her şeyi.
Olacak.
Evet.
Bir de AMD'nin bir sonraki ekran kartı teknolojisi Vega. Polaris'le başladı.
Evet, Arix Vega olarak adlandırılacakmış.
Bir tek adını duyurdular.
Evet, bir iki teknolojiden bahsedildi ama yine HBM'den adı geçiyor. Ama böyle çok net şu model, işte şu hız, şu kadar öyle bir şey denmedi.
Ya duyurdukları teknolojiler hep şey oluyor. Her şeyi biz optimize ediyoruz. Her şeyin iyisini yapıyoruz. İşte renk sıkıştırmaysa daha iyisi. Hı hı. Yani piksel sıkıştırmaysa daha iyisi. Tamam, hani Vega'da benim anladığım kadarıyla bir işlemcideki gibi bir cache,
evet,
ön bellek kavramı öne çıkıyor. Onun getirdiği bazı şeyler var falan. Ama hani çok da elde bir şey yok.
Ya keşke bir hani bu Ryzen'de olduğu gibi bir test sonucu bir şey çıksaydı değil
ya
mi?
Ya yapıyorlar. 4K'da yani. İşte Doom'u 70 FPS'de falan oynamışlar. Bunlar RX480'in asla yapamayacağı şeyler. Ama şu var, hani Nvidia'da şeyi duyurdu, 1080 Ti duyurdu.
Evet.
Eskiden hatırlarsın herhalde biraz öyle. Bunlar kafa kafayayken birisi bir şey çıkaracağı zaman mutlaka öteki bir şey uydurur, aynı güne denk gelir, getirir, evet, sabote etmeye çalışırdı.
Ti öyle bir şey.
Ti benim öyle bir şey ama Nvidia da herhalde hayal kırıklığına uğramıştır. Çünkü AMD'den bir ürün çıkmadı şu, evet, anda.
Laf çıktı.
AMD'de iki şey var, kafa karıştıran şey o. Biliyorsunuz bir Instinct denen bir profesyonel ekran kartı serisi, hı-hı, duyurmuştu. Şimdi bu çıkacağın, açıklanan teknolojilerin kaçı bu HBM dahil bizim kullandığımız oyuncu ekran kartlarına gelecek? Kimi işte profesyonel arenada kalacak? Bunların hiçbiri belli değil. Hmm. Ama 1080 Ti işte overclocklu, hani %30-35 daha fazla performans olan bir ürün olarak ortaya çıktı.
1080'e göre.
1080'e göre.
1080 duyurulduğunda 1080 Ti diye bir şeyin olacağı da belliydi.
Evet.
Nvidia onu cebinde tuttu. Yani uygun gördüğü zaman duyurdu. Bu çünkü hani bir 1080 Ti bir teknolojik gelişme, bir yeni bir ürün falan değil. İşte 1080'in biraz overclock yapılmışı, evet, bellek yağdırılmış üzerine 11 GB.
700 dolar.
İşte güç cilalanmış, hazırlanmış. Biraz da dediğin gibi AMD'nin ışığını çalmak için,
evet,
aynı tarihte bir gün farklı, iki gün farklı duyuruldu. Ha, güzel, bunun da güzel tarafı fiyat düşüşü getirmesi.
1080 almak isteyenlere yarayacak.
1080 400, yani tabii ki Amerika fiyatı 400'e mi düştü?
O civarlara düştü.
Bu 700 dolardan, evet, 699 diyor tabii onlar, o giriyor.
Da, evet.
Bu pahalı bir kart. Bu, ya kimsenin ben 1080 Ti alacağını sanmıyorum.
Ve en çok değeri düşen kartlar genelde onlar oluyor işte, evet, en tepedekiler oluyor. 1080 almayı düşünüp erteleyenlere işte indirimler yansıyacaktır. Hemen kütle yansımıyor belki ama yansıyacaktır. Vega'yı da beklemeye devam edeceğiz. Daha henüz
Vega
yazdı. Bir şey yok. Evet, Vega yazdık bir olay. Xiaomi'de bir haber var. Surge S1 diye bir işlemci duyurdu.
Evet, kendi işlemcisini yapmak istiyor. Yani Apple, Samsung, Huawei gibi üreticilerin, evet, arasında katılacak kendisi de. Kirin mi vardı Huawei'de?
Evet,
İşte Kirin. Samsung'un Exynos'ları var. Apple'da A serisi gidiyor. Evet. A10. Hedefledikleri Snapdragon'un 625 serisi. Hani orta seviyeyi hedefliyorlar şimdilik. Ama bunun devamı gelecek belli ki. Ama hani biz bunu zaten telefonları bile doğru düzgün Türkiye'de görmüyoruz ama bu Çin pazarını hedefliyor ilk etapta. Hı hı. Elleri daha serbest olacak. Kendi işlemcilerini ürettikleri
için. Başkasının eline bakmıyorsun. Ya. Çünkü başkası yani işlemci gibi kritik bir şeyde. Bir de hani senden almıyorum şundan alırım diyebileceğin, yok, bir şey değil. O adam seni istediği gibi oynatır. Fiyatı belirler. Doğru. Seni icabında sabote eder. Yetişmedi, yollayamıyorum der. Mahvolursun. Kendi çözümünü geliştirmek, kullanmak her firmanın isteği. Ama tabii bir yandan da işlemci yapmak da kolay bir şey,
kolay
değil.
Değil.
Bayağı bir araştırma, geliştirme faaliyetine para yatıracaksın sonuçta.
Surge S1.
Evet.
Uyumluluk sorunları olacak mı, olmayacak mı? Onlar bir dönem geçecek. Ben
Kirin'in
geçecek
ilk zamanlarını hatırlıyorum.
Kirin'in, evet, başlarda bazı oyunlar çalışmıyordu mesela. Evet.
Şimdi bu fuarda Qualcomm çok konuşuldu. Çünkü, evet, 835, yani her şov yapan 835 konuşmak istedi. Arada LG 821 ile biraz şaşırttı. Tabii ki bütün herkesin aynı üreticinin işlemcisini kullanması bayağı bir zayıf halka oluşturuyor.
Ve biz şeyleri falan arka planda konuşulan şeyleri duyuyoruz. Orada öyle bir lisans paraları isteniyor ki Qualcomm tarafından.
Tabii.
Ya şeyle bitmiyor olay. 835 Snapdragon 835. Ya. Şimdi tamam o 835 ama onun da kendi içinde farklı, evet, versiyonları var. Hız olarak, iletişim yeteneği olarak farklı modelleri var.
Tabii.
Ve muazzam fiyat farkları var.
Öyle. Şeyi fark ettin mi? Fuarda bayağı hani orta seviye Snapdragon ya da orta seviye işlemciye rağbet vardı firmalardan.
400 serisine bile 400 rağbet serisine, vardı. Evet. Bizim Türklerde, Vestel'de. Onlar 435 demiyorlar dokümantasyonda. Kodunu veriyorlar ama o kod 435'e denk düşüyor.
Evet.
Ya o biraz mecburiyetten Çünkü Samsung 835'e hani çöktüğü parayı zaman...
Parayı yatırmış yani.
Hani S8 için... Şimdi Sony de 835'e girdi ama... Bakalım herkes istediği kadar alabilecek mi?
Önce bence Samsung LG çıkacak. Mesela 821'i bu yüzden tercih tabii, etmiş olabilir.
Tabii. Hem yani. O kavgaya karışmayacak.
Hem de fiyatını düşürmüş olabilir.
Tabii. O kavgaya dövüşe karışmayacak.
Evet. Google Asistan Android 7 ve 6 yüklü telefonlara gelecekmiş.
Bu Apple'daki Siri'nin karşılığı. Zaten vardı bu ama bazı modellere özeldi. Artık
herkese geliyor diyorsun.
Biraz daha genişletiyorlar Android 7 ve 6 yüklü telefonlarda. Ama tabii önce Amerika, işte Kanada vesaire falan yani Türkiye içinde olmayan ülkelerden başlayacak. Bize ne zaman gelir bilemiyoruz.
Burada bir de isim bulmaları lazım. Değil mi? Şimdi Cortana var, Siri var, Google Asistan. Neydi, Alexa mıydı öbürü?
Evet. Alexa, evet.
Google Asistan ne ya, ona bir yani, isim lazım.
Kesinlikle. Google'ın Project Zero uzmanları Microsoft'un Edge ve Internet Explorer tarayıcılarını ekleyen hatayı 90 gün içinde düzeltememesine şaşırdıklarını belirtmiş.
Evet. Ya ciddi bir hatada aslında. Hani çok ayrıntıya girmeye gerek yok da bir CSS'de tarayıcının yanlış yorumlamasından dolayı sistemde zararlı kod çalıştırabiliyorsun veya hani tarayıcıyı çökertebiliyorsun. Tamam. Bunu çalışır bir şekilde gösteriyorlar. Microsoft'un mühendislerine teslim ediyorlar ama hani biliyorsun 90 günlük süresi var. Sonrasında halka açıklıyorlar. O arada Microsoft bir türlü şey yapamadı. Gerçi şu son güncellemeyi biraz erteledi Microsoft. Evet. Sanırım 27 Şubat'ta bir tane güncelleme atladılar. Gelecekti. Onu Mart'ın ortalarında ertelemişler. Sebebi ne bilinmiyor. Belki o arada kapatacaklardı olabilir. Ama işte son ana bırakınca Project Zero'nun mühendisleri de işte uzmanları da diyorlar ki ya hani bu çok da zor bir güvenlik açığı da değil. Niye kapatılmadı? Şaşırdık açıkçası diyorlar.
Ciddiye almamış demek ki. Belki de. Microsoft çalışmamış dersine.
Google YouTube TV'yi duyurdu. YouTube TV hakikaten televizyon girişimi aslında.
YouTube'dan canlı televizyon.
Evet. Bildiğiniz yani anlaşmalı olduğu televizyonları kanalları. Oradan izleyeceksin.
Evet. YouTube'dan izleyeceksin.
Yani gene internet üzerinden geliyor her şey. Yani kablo TV kanallarını bedava internet
değil.
Üzerinden
bedava
izliyorsun.
Bedava değil.
$35.
Bunu aynen. Aynı şeyi Aereo diye yanlış hatırlamıyorsam bir firma denedi. Hatta böyle bir hardware boyutu da vardı. Mahvettiler adamları.
Evet. Ama o firma şey yapıyordu.
Kaçak o bedava ya.
Hiç para vermeden.
Kanala para vermiyordu.
Kanala para vermiyordu. Öyle olmaz tabii.
Bir işte her kullanıcıya bir anten atıyorum gibi falan bir yasal cambazlık falan düşünmüşlerdi. Olmadı.
Evet.
Cambaz düştü ipten.
Burada şey var. Bunu alırsan işte RedMed servislerini de sana ücretsiz vereceğim diyor tabii. Hani
35... YouTube eninde sonunda bir para alacak galiba bizim cüzdandan. Yani böyle bir sürü şey çıkartıyor.
Doğru diyorsun ama bak anlaşamadığı kanallar da var sonuçta. Yani tabii. Şey çok kötü olacak. Herkes paralıya geçtiği zaman hani bir tanesine vereyim çözülsün sorunum diyemeyeceğim. Ona da vereceğim. Senin izlediğin bir dizi orada olacak. Ona da vereceğim.
O çok sıkıntı.
Ya zaten evet. Şimdiden biraz işte başladı. Netflix kendine özel diziler yapıyor. Başkası
Amazon
kendine
yapıyor.
Amazon yapıyor. Onu da izlemek istiyorsun, onu da izlemek istiyorsun. İkisine de birden
şey olacak. Bir tane servis çıkacak. Hepsini sunuyorum ben diyecek.
Yani şimdi bir yandan Apple da var. Bunun benzer bir hizmeti veren Apple TV üzerinden. Hangi birine
çözmezlerse torrent sitesinde hepsi var.
Evet.
Hani o insanlar gider.
Gider.
Çünkü paranla rezil olmak 10 tane servise birden niye abone olayım? Yani alakart tek tek sunsun ya da insanlar gider işte torrent sitesine çeker.
Öyle.
Bu da Amerika'da tabii önce ya, tabii başlayacak. Daha başlamadı da hani birkaç haftası var diyorlar. Bakalım hani Türkiye'ye falan kim bilir ne zaman gelir.
Evet. Google tabii bu işler için bir de daha iyi altyapısı için operatörlerle iş yapacağını duyurdu. İş birliği yapacağını duyurdu. Onlara yani gerek yazılım olsun gerek donanım olsun daha iyi hizmet sunabilmeleri için özellikle mobil tarafta imkanlar sunacakmış.
Şimdi network altyapısı önemli. Google da şey istiyor. Daha çok kullanıcı bağlansın internete ki müşteri artsın istiyor. Bunu geliştireceği teknolojileri de kendi bünyesinde geliştiriyor. Firmalarla ortaklaşa çalışarak.
Ama sonra alanda... şey olmasın. Yine orada da YouTube daha hızlı çalışırken başkasının hizmeti daha yavaş çalışmasın.
Orada işte devlet kurumları regüle edecek. Böyle şeyler olmasın
şu
diye.
Şu anda ama onu sabote ediyor. O sabote ediliyor bütün dünyada. YouTube yavaşlatılıyor. Evet. Artık Google'da bir yandan onu dengelemeye mi çalışıyor belki bilmiyorum.
De. Gmail eklenti alma sınırına 50 MB yaptım.
Yani sen 50 MB maile ekleyemezsin ama başkası eklediyse gelir.
Gelir.
Pek bir şey değil bu yani. 50 MB günümüz için çok düşük.
Küfür yer yani.
Günümüz için 50 MB çok düşük bir
tabii
değer.
Canım. O yüzden ne yapıyorsun? İşte servisler var. Diyor ki 2 GB, 3 GB'a kadar bedava yükle diyor. Sen bir link atıyorsun genelde hani bir şeyini yollamak istediğin zaman.
Evet.
50 çok evet. Şöyle.
Gerçi tabii şu var. Zamanında mailde öyle büyük bir dosya geldiğinde
evet.
Biz dial-up'la falan maili pop3 makineye indirirken ben yıllarca hep pop3 kullandım çünkü IMAP'e güvenmiyordum. O eklentiler bayağı bir çok sana güzel abi. Cümleler kurdurturdu.
İşte onu diyorum.
Eskiden şey vardı. FTP'den dosyayı maille talep etme vardı. Hmm. FTP'de dosyayı bulursun edersin. Onun bir işte sistemi vardır. Sana mail atar FTP o dosyayı. Seçersin, gelir. Ama işte tabii ki o 1-2 megabaytlık dosyaları konuşuyorduk o zamanlar.
Ama şeyde düşünmek lazım. Şimdi artık günümüzde telefondan da alıyorsun. Yani evet. Orada da kota yiyor.
Genelde telefondan alıyorsun zaten. Bilgisayarın başına geçip bakmak telefon hep cebinde, hep açık. Hı.
Yoksa evine gelen mailin 50'de 100 olmasında çok takılmazsın da cepten iyi yiyor.
Ama işte 50 megabayt az. Hani bunu bence düşünmeleri lazım.
Şey mi acaba hani zararlı dosyayla seni kitlemesinler falan diye.
Şimdi Gmail zaten o kadar çok dosyayı kabul etmiyor ki. Hı. Sen yollamaya kalktığında. Ya bu tabii ki bu sınırları 500 megabayt yaptığın anda wares diyeyim işte kopya yazılım tamam. Alemi bayram edecek. Anında Gmail bir dosya dağıtım platformu haline gelecek. Evet. Kısıyor adam. Uğraşmamak için kısıyor.
Evet, adam sana direkt walking dedin bir şey dağıtacak MP4.
tabii yani şöyle yani onun var ya anında onun bir sanal driver'ını yazar adam o Gmail'i kullanır. Dosya sistemi gibi kullanır. Şey sen yok. Böyle bilmem kaç gigabaytı tek çekersin bilmezsin o bilmem kaç mailden gelir falan.
Doğru.
Ki oluyor yani bu tür şeyler.
Güzel fikirler veriyor.
İşte zorlaştırmak için vardır zaten bunların hepsi. Zorlaştırmak için vanayı kısıyorlar.
Evet. Windows 10'un en son beta sürümünde Windows mağazası dışındaki uygulamaları engelleme özelliği gelmiş.
Evet zaten yakında çıkacak biliyorsun herhalde Mart'ın sonu falan diyorlardı bu Creators Update'de. Böyle bir özellik olacak. İstersen kullanıcının başka uygulama yüklemesini engelleyebiliyorsun veya uyarı çıkartabiliyorsun. Bak bu Windows mağazasından değil emin misin? Şu Android'lerde de çıkıyor ya hani başka tabii. Kaynaklardan geliyor bu falan gibisinden.
Biraz opsiyonel olacak tabii.
Tabii seçeneğe bağlı ya da işte sana o kuran kurum falan belki kontrol edebilecektir bunu.
Tabii Windows yine şirketlerde, mirketlerde de kullanıldığı tabii. için.
Biraz da şeyin altyapısını hazırlamak için diyorlar. Bu Windows 10 Cloud Edition diye bir tane doğru. çıkacak.
Evet.
Orada mesela burada sınırlayacak ki Windows Microsoft benim mağazama mahkum ol. Ben oradan para kazanayım derdinde. Evet. Çünkü şeyi görüyorlar Apple'ın mağazadan milyarlarca dolar kazandığını her yıl.
Ama bu tabii sırf para kazanma değil, biraz da güvenlik
tarafı şey, da var.
Güvenlik de var, müşteriyi kendine bağlama da var. Yani pek çok alanda firmaya faydalı olacak bir şey bu.
Bu kullanıcıya, hani bizim gibi kullanıcıya asla uymayacak tabii. bir şey. Çünkü şimdi Windows mağazasında kullandığın yazılımların %80'i yok, emin ol.
Tabii.
Doğru.
O yüzden... Ya şimdi kimi tabii ki firma için şey çok büyük artık işte bilgisayarını eve işe getir olayı var. Ya da işte kullanıcı bilgisayara herhangi bir yazılım yüklüyor. Ne yüklediğini sen bilmiyorsun. Onunla o önceden tuzakta hazırlanmış bir şey oluyor falan filan. Böyle bir kısıtlama büyük firmalara çok cazip gelecektir.
Evet. Bu hafta yine çok konuşulan... şeylerden bir tanesi Amazon sunucularının çökmesi. Bence açıklanan sebep çökmekten daha büyük bir skandal.
Kesinlikle.
Yazım hatası.
Bir anda internetin çok ciddi hani büyük siteler çalışmaz hale geldi. Evet. Çünkü hani şey diyorsun hiçbir zaman çökmeyecek güvenilir dediğin Amazon'un sunucuları bir anda devre dışı kaldılar. Evet. Ve geri gelmesi de 5 saat falan sürdü.
Tabii öyle 5 yani, dakika değil yani.
Öyle hemen tekrar geri açamadılar. Amazon şimdi açıkladı sebebini. Bir işte teknisyen birkaç küçük sunucuyu kapatıp bakım yapacakken yanlışlıkla bir sürü sunucuyu kapatmış. Bu sunucular da uzun süredir kapanmadığı için güncellemeler vesaire tekrar açılmaları çok uzun zaman alıyormuş.
Evet.
Bayağı saçma sapan bir şey. Yani comment satırından hakikaten yanlış komut yazması. Yani bu kadar basit miydi ya bu iş yani? Hani biz burada yaparken TeknoSeyir'i yanlışlıkla kapattık desen anlarım da Amazon gibi devasa bir firma ya. Milyarlarca dolar kazanıyorsun ya. Bu işlerden ve her sene katlanarak artıyor karın. Şimdi, tabii şimdi önlem alacağız diyorlar. Bir daha evet. Böyle bir şey yaşanmayacak diyorlar. Hani devre dışı kalan şeyler hep böyle Quora, işte ne bileyim Trello falan gibi büyük hizmetler yani.
Öyle,
Amazon'un
öyle.
Kendi hangi arayüz iyi çalışıyor falan gibi gösterdiği arayüzü bile devre dışı kalmış. Bayağı olay oldu yani.
Amerikalılar bu hafta öyle bir şanssızlık yaşadılar. Bir de Oscar felaketi oldu ya.
Evet.
O da hakikaten.
Bir zincirleme bir şey evet. Oldu, karışıklık oldu. Ama doların değeri arttı.
Ha evet. Bir sonraki iPhone arttırılmış gerçeklik desteğiyle gelebilirmiş.
Evet, bunlar artık söylenti Murat ama iPhone'larla ilgili söylentiler doğru çıkmaya da başlıyor. Hani eskiden hiç tutmazdı. Tim Cook da ara ara hep bu arttırılmış gerçeklikle ilgili açıklamalar yapıyor.
Evet, arttırılmış gerçeklik.
Ya işe aldıkları elemanlar vesaireler falan hani 1000 kişilik bir ekip kurduklarını, hatta İsrail'de kurulduğunu bunun falan da anlatıyorlar. Diyorlar ki bir sonraki modelde ön kamerada infrared kızılötesi algılayıcı olacak. Önündeki nesnelerin 3 boyutlu algılama özelliği falan gibi bir şeyler olacak deniyor. Tabii iddia henüz.
USB-C'ye mi geçecek?
Bir yandan da şey bekleniyor. Hani bir sonraki telefon 10. artık nesli olacak iPhone'un. Büyük bir değişim olacağı bekleniyor. Bilmiyorum yani hani nasıl bir şey yapacaklar. Olacak mı olmayacak mı? Göreceğiz. Bir yandan da şey iddiası vardı. Gene böyle sızan bilgilerden işte Apple artık Lightning portunu bırakacak. USB-C'ye geçecek. En büyük avantajı neydi? Ters takılabiliyordu.
Evet.
2012'de başlamış bu. 5 yıldır Apple kullanıcıları hani bunun keyfini çıkarıyorlardı diyeyim. Artık USB-C standart hale geldi. O da bu tür özellikleri sağlıyor. Niye geçilmesin? Mantıklı bir soru gibi geliyor ama bir yandan da mantıksız çünkü Apple'ın çok fazla ürünü var. Kaldı ki o Lightning kendisine lisanslı bir şey kullanıcı, evet. Oraya bir şey üretmek isteyenlerden para alıyor. Sonradan başka iddialar geldi. Dediler ki aslında hani USB-C'ye dönecek kısım Lightning tarafı değil, öteki USB anladım. Büyük uç var ya. MacBook'lar da öyle zaten. Burada bir çeviri hatası olmuş. Bence yanlış anlaşılma var cümlede falan dediler. Bence de öylesi daha mantıklı.
Evet.
Lightning'in gitmesi yerine kablonun öteki tarafının USB-C olması. Çünkü MacBook Pro falan öyle zaten. Direkt takacaksın.
Hayatı daha da zorlaştıracak bir hamle. USB-C'nin çünkü o küçük jack'ı şu anda yarar sağlamıyor, bariz zorluk çıkartıyor. Telefonunda falan varsa kablonu yanında taşıman gerekiyor.
Evet.
Hani
yayılmadı daha.
USB mikro USB gibi değil.
Raspberry Pi 5. doğum günü kutluyor ve
yeni model geldi.
Zero W.
Şimdi Zero zaten vardı, Zero W geldi, Wi-Fi'lı artık. Yine ucuz ve 802.11n Wi-Fi. Süper bir şey. Zaten o yüzden kapışıldı. Bu 1 GHz tek çekirdek, 512 MB bellekli falan mini bir sistem. Tamam hani performans olarak yine çok bir şey bekleme. Bir tek çekirdek 1 GHz'den falan ama bu küçücük. Küçücük parmak kadar bir şey. Bir de üzerine normalde Wi-Fi yani ayrıca modülle falan USB'den takmak gerekiyordu. Şimdi Wi-Fi'yi de var.
Güzel olmuş.
Zaten çıkar çıkmaz kapışıldı. Devamı gelecek. Bize de ulaşacak. Eğer aksamaz da ulaşırsa biz de kendi değerlendirmemizi yayınlayacağız.
Tamam. İnternet adres defteri Demos.org 14 Mart tarihinde kapanıyormuş.
Şimdi bu arama motorları Google falan yükselmeden önce böyle siteler vardı. Elle düzenler, hani yok işte donanım siteleri, moda siteleri, araba siteleri falan böyle kategoriler. Hı hı. Hatta onun sıralaması falan bazen bizim aramızda kavgaya, gürültüye neden olurdu. Bunlardan en büyüğü de bu Demos. Yıllardır uğramadık tabii, açık olduğunu bile bilmiyorduk. Artık faaliyetini Mart ortasında durduruyormuş. Bu çok önemliydi ya, Süper Online'ın bile böyle bir hizmeti vardı. Ve önemliydi. Şimdi o zamanlar ben de işte web sitesi yayınlıyorum. Tabii ki hani emekleme şeyinde. Oradan bariz bir trafik geliyordu. Görüyordun istatistiklerde şeyde. Dolayısıyla hani çünkü şeyi bilmiyorsun. Arama için de bir şey, o zamanlar internet yepyeni bir şey. Arama motoru falan bile olsa şey de diyorsun, hani neyleri aratabilirim araştırma falan. O zaman işte o dönemde birilerinin sana bir şeyler önermesi, bak işte ben seçtim, önemliydi, bak 10 tane hardware sitesi bilmem ne, önermesi müthiş bir şeydi.
Evet.
Ama tabii ki şey değil, hani günümüzün ortamında ne kadar ihtiyaç olduğu tartışılır. Dönemini tamamladı, işini yaptı ve tamamladı.
Blog platformu Medium Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırıyormuş.
Onlar da Türkiye'ye de hizmet sunuyorlardı. Hani Türkçe blog açabiliyordun Türk kullanıcılarına yönelik falan, devam etmeyeceklermiş. Yine sonuçta Türkiye'den blog açabileceksindir herhalde ama özel olarak herhalde bir Türk şey, belki de hani kar payı falan, kazanç payı gibi şeyler olmayacak tahmin ediyorum. Vardı hani düzgün bloglar.
Vardı.
Açılmış, Türkiye'den açılmış düzgün bloglar da vardı ama sonlandırıyorlar.
Mozilla Pocket'ı satın almış.
Web sitelerini kaydedip,
evet,
read it later, daha sonra okuyayım.
Daha sonra okuma.
Hiçbir zaman okunmuyor tabii. O servisi satın aldılar, artık browser'ın içine ekleyecekler demek ki.
Herhalde.
Pocket'ı kullanan çok var.
Var var.
Var tabii.
Ben de kullanıyorum.
En eskilerinden biri zaten,
evet,
değil mi?
Evet.
İsmi başka,
en de güzellerinden birisi Mozilla Firefox'un daha çok bellek kullanmasını sağlayacak bir özellik daha geliyor.
NASA da geliştirdiği çok sayıda yazılımı ücretsiz olarak sunmuş.
Evet.
2017-18 yazılım kataloğu diyorlar.
Evet. Tabii ki teknik şeyler tamamen, hani içinde oyun yok, bir şey yok. Senin dosya sistemin bilmem ne şeyini, silinen dosyalarını geri alacak bir şey yok. Ama çok teknik şeyler var. Bunlardan tabii ki hani kendisi bir proje geliştirenler falan yararlanacaktır.
Evet.
Büyük oranda havacılıkla falan ilgili herhalde, şeyler herhalde, tabii ki.
Veri sıkıştırma konusunda, çünkü adam hani Mars'tan buraya veri getirmeye çalıştığı için olabildiğince ya, sıkıştırmak istiyor. O konuda ve aktarılan verinin bozulmamış olduğunu garanti etmek konusunda. Acayip teknolojiler var, araçlar var. Bunları kullanıma sunmuşlar.
Güzel.
Görüntü tanıma falan konusunda.
Çok çok çeşitli ya. Yani bir sürü şey var yani.
Evet.
Dronların işte daha sessiz uçmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren, işte ne bileyim, simülasyon, evet, uygulamasından tut da.
Kullanıcıya bir şey, hani normal ev kullanıcısına bir şey ifade etmez de profesyoneller oradan yararlanabilirler.
Facebook intihara eğimli kullanıcılarına yardım seçeneklerini geliştiriyormuş.
Evet. Daha önceden de vardı aslında bu hizmet. Sen bir kullanıcının hani paylaşımını kötü bulduysan da, ya burada bir iş var diye bildirebiliyormuşsun. Ben hiç görmedim öyle bir menü gerçi ama Facebook'ta işte ona bu konuda yardımcı olabilecek kaynaklar gösteriyormuş. Şimdi yapay zekadan da destek alarak hem de canlı yayınlarda artık biliyorsun Facebook'un canlı yayınları da bayağı kullanılıyor.
Evet.
Orada bu tarz davranışlar gösteren kişilere yardımcı olmak için bu konuya özelleşmiş yardım kuruluşlarıyla falan da birlikte çalışarak, tabii gene Amerika için öncelikli başlayan bir şey. Ama şey açısından ilginç Murat, yani bir sosyal ağın nereden nereye geldi? Yani hani hayatın o kadar merkezine odaklanan bir şey oldu ki artık hani bu tarz ne denir, hizmetler bekleniyor kendisinden.
Evet.
Twitter'da da bir ara işte gripin nasıl yayıldığını falan şey yapıyordu ya, kullanıcıların attığı tweetler vesaire analizini yapıyorlardı.
Doğrudan, çünkü iletişim. Heh, hani evet, insanlarla günde bilmem kaç kere açıyor adam Facebook'u, Twitter'ı ve direkt dokunuyorsun adama. Onun daha getireceği nice açılımlar var.
Evet. Tabii bu şey değil anladığım kadarıyla. Mesela bizim yayını görüp ya bu adamlar intihara meyilli, bir yetkililere haber veriyor. O şekilde değil.
Öyle olsa yanardı devreler zaten.
Evet. Şey o, sen diyorsun ki ya bu adam bir şey yapmak üzere kendine falan, onu ciddiye alıp en kısa yoldan yetkililere ulaşacak ağ kuruyor aslında arka planda.
Bir de işte
ya ölmek isteyen de ölebilmeli be kardeşim, yani o da Hani illaki...
Ya zaten ne yapayım, onu kafaya koyan adam bir şekilde yapar da...
Ha, Facebook'a çıkmaz.
Bir yandan da oraya çıkıp zaten yayın yapan adam aslında bir yardım çağrısında bulunuyor.
Ya işte yani. Ona da doğrudan ulaşacaklar işte evet. Böyle.
Spotify 50 milyon ücretli aboneye ulaşmış ve...
Onların kaç acaba deneme account'ını açıp da sonra iptal etmeyi unutan?
Ama o da bak buna rağmen para kazanmakta zorlanıyor. Hi-Fi hizmeti vermeye hazırlanıyorlar. Normal aboneliğin üzerine bir kayıp, o kadar daha vereceksin.
Şey mi? Kayıpsız.
Kayıpsız.
Evet. Flag gibi ya da.
Gibi. Mantığı o.
Ama bak mesela bu hizmetle içinde en çok paralı aboneye sahip olan
öyle.
Tabii canım hizmet. Spotify evet. Benzer. Apple'ın
20 milyon falan da en son yanlış hatırlamıyorsam.
Benzer çok hizmet var ama Spotify ileride. Ha bir ara geçen aylarda bir sanatçı kaybı oldu. Hmm. O da tabii plak firmalarıyla yapılan anlaşmalarla alakalı bir şey. Benim de bazı listemdeki bazı albümler falan gitmiş. Hmm. Ama hani o gider gelir. Orada bir dinamiklik var. Ama Spotify önde gidiyor diğerlerine
tabii
göre.
Tabii her yerde başlamayacak hemen ama o olay olacak yani. Ama işte ekstra para vereceksin.
Hi-Fi hizmeti için.
Ve kota.
Ve kota gidecek kota şimdi.
Deli gidecek hem de.
Bir MP3 dosyası 3 MB, 5 MB, 10 MB.
Şeyi de düşünün.
Orada yüzlü tabii, rakamlar.
Bazıları şey bir daha inmesin diye onu hafızaya alıyorlar. Ama
İşte burada da ona göre alacaksın.
Telefonun da hafızası o kadar büyük değil yani şu an çoğu kişide.
256 GB.
Yani.
Kart var SanDisk'te.
Onlardan alman lazım.
Alabilirsen telefonunda kart yuvası varsa. İşte orada mesela Apple'ın kartsız telefonları acı veriyor kullanıcıya.
Ya da işte Note 5'te yok, S6'larda falan
evet,
yok.
Evet yok.
Halka açılan Snapchat'in firma değeri 30 milyar dolar. Vay.
Evet bu haftanın olaylarından biri de oydu aslında. Snapchat halka açıldı, hissesini alabiliyorsun.
24 milyar dolar civarı falan bekleniyordu ama...
Açtı tabii ki.
Çok çok açtı. Hani kendilerinin hesapladığının da ötesinde. Ama şimdi burada şey sorusu akıllara geliyor. Acaba Twitter gibi olur mu? Biliyorsunuz Twitter da bir an böyle halka evet. açıldığında patladı. Sonra söndü çünkü gelir getiremiyor. Hala da onunla kıvranıyorlar. Nasıl para kazanacağız diye uğraşıyorlar. Snapchat'te böyle olacak mı acaba diye büyük soru işaretleri var. Yani yatırımcılar elinde parası olan adam ya burada bir şey var, bir dinamik bir şey. Trenden biz de atlayalım, kazanalım. Fırsatı görelim diye yatırım yapıyor belki. Ama evet. belki geri dönüşü olmayacak. Çünkü normalde de hani açıkladıkları o çeyreklik rakamlarda ciddi anlamda kaybı var Snapchat'in. Hmm. Hani içine atılan her parayı yok ediyor gibi şey evet. söylemler var.
Evet, Snapchat.
Onu ne zaman geri dönecek? Nasıl bir reklam mantığıyla veya nereden para kazanacak bilmiyor artık.
Bakalım.
Göreceğiz.
Twitter'da da her hafta bir şey haberi okuyoruz. Yeni işte bu saçma sapan mesajlarla ya da rahatsız edici mesajlarla mücadele için. Şimdi sen bir şikayet yaptığında aslında bir boşluğa gidiyor. Bir şey oluyor mu olmuyor mu haber yok. Eğer sen bir diyelim ki bu adam beni rahatsız etti diye şikayet ediyorsun. Twitter'da bir müdahale ederse ona artık sana söyleyecek.
Facebook'ta vardı.
Evet, geri bildirim. Ben şunu yaptım falan diye.
Evet.
Yumurta hesaplarla mücadele geliyor. Onların da etkisini azaltacaklar. Artık şeye bakacak ya bu adam neci.
Profil resmi yüklemeyi zorunda kılsınlar. Yumurta sorunu çözülsün.
Evet. Bunun dışında şey geliyor. Kelime filtreleme geliyor.
Özellikle çok güzel bir şey.
Spoiler yememek istiyorsun ve gitmemişsin henüz filme. Bir şey biliyorsun. O filmi yaz oraya. Bir daha hiçbir şey görme o filmle ilgili atılan tweetleri mesela atıyorum.
Şimdi, bir Logan mı ne var?
Heh, gibi.
Şey Wolverine mi? Wolverine. Onun Türkçesi var mı?
Logan.
İşte onu filtrele. Hiç konuşulduğunu görme.
Gibi.
Benim hayatta istediğim bir şey bu. Ama hani gerçek hayatta ben bunu istiyorum.
O nasıl olacak?
Kulaklık yapalım sana.
Ya o ne diyor yazayım. Hiç onunla ilgili hiçbir şey görmeyeyim. Yani dünyada yokmuş gibi mesela
gerçek
yaşayayım.
Gerçek hayatta deyince.
Olacak bir gün.
Olacak tabii.
Semantik yaşam.
Microsoft Xbox Live Creators'ı da bağımsız geliştiriciler Xbox'a oyun geliştirebilecekmiş.
Şimdi
bu olmayan bir şey değildi ki ya.
Xbox oyun geliştirmek hani biraz zor süreçlerden geçiliyor işte firmayla falan anlaşacaksın edeceksin vesaire. Bu Live Creators programla kendi Xbox'ını bir çeşit development kit olarak kullanıp oraya geliştiriyorsun ve orada işte satışa sunuyorsun. Kullanıcılara sunabiliyorsun. sadece şey diyorlar, normal Xbox'ın marketinde görünmeyecek diyorlar. Ayrı bir yerde görünecek. Bu biraz görünüm şeyini azaltır
kumda
diyorlar.
Kumda oynayacaklar, evet. Kum havuzu kendine.
Belki başarılı olanlara veya işte ek ücretle, bu da zaten ücretsiz olmayacakmış bu programda. İşte yıllık bir ücreti olacak sanırım. Ek ücretle başka bir programa üye olanları da işte asıl mağazaya falan alabiliriz gibi bir hizmet olacak. Bir de şey, Microsoft şeyi zorunlu kılıyor. Universal Windows uygulaması olacak diyor bu. Hani evet. Windows'ta da çalışsın. Hani sadece Xbox'ta olacak bir şey değil.
Ya şimdi Microsoft'un bir avantajı var orada. PlayStation'da uygulama geliştirmek için PlayStation, özel PlayStation bir kere alman gerekiyor. Onu sadece Sony satıyor. Development Kit. O hele bir de bizim gibi Amerika'da falan yaşamayan bir ülkeysen, uzak bir yerde yaşayan insan, geliştiricilersen, onu Sony'den lütfedip Sony'nin sana onu satması, kabul etmesi, lisans hiçbir zaman satmıyor gerçi. Hani sana sadece işte
ödünç veriyor gibi.
Ödünç sanki. Veriyor gibi ücretiyle. Onu buraya getirmen falan, onu getiren falan arkadaşlar var tanıdığımız sektörde. Diyorlar ki bir daha yok, o şeyi yaşatmasın Allah bana, o gümrük sürecini falan. Çünkü şöyle, hani özel bir cihaz, seri numarası falan olan bir cihaz. Gidiyorsun gümrüğe, gümrükçü şey diyor, işte bu diyor kaç para? Şeyini yap. Bu mağazada, Amazon'da bilmem nerede satılan bir şey değil. Bunun diyor planını, şemasını getir falan diyor gümrükçü. Sen orada şey, fotoğrafının bile çekilmesi falan doğru bulunmuyor.
Ya aha, evet.
Böyle evet, şeyler yaşıyorsun. Şimdi Microsoft Xbox One'da şöyle bir güzellik yaptı. Bu hep böyleydi konsollarda, her markada. Kendi konsolunu, işte Windows'un içinde de development mod var ya settings'te. Xbox'ın, sen de kendi Xbox'ını geliştirme platformu haline kendin getiriyorsun. İşte bu tabii bir pazar boyutu var. Hani Xbox oyunu yazdım, CD'ye yazdım, satıyorum şimdi, yapamıyorsun ya. Online pazara koyacaksın. Evet. İlla ki orada bazı böyle çözüm şeyleri. Ama tabii Microsoft'un bu anlattığım duruma rağmen Xbox 360'da güzel bir mağazada indie bölümü vardı. Bir sürü şey vardı. Hareketliydi. Yani şimdi Van'da ne indie bölümü aktif, yani aktif dediğim hani hareketli, ne de arcade dediğimiz küçük oyunlar, indirilip oynanan, işte bizim zamanında incelediğimiz mesela FTL falan, PC'de incelediğimiz o oyunların karşılığı şeyler çok arka planda.
Bir kadına çarparak bayılmasına neden olan İHA sahibine 30 gün hapis cezası verilmiş.
Amerika'da Murat geçiyor olay. Bildiğin havadan fotoğrafçılık hizmeti veren bir firmanın sahibi işte. Herhalde tek kişilik firma işte, kendi firması. Yanlışlıkla kontrolü kaybediyor. Bir kalabalığın içine dalıyor. Bir kadına çarpıyor. Bayılıyor kadın da. Tabii dava açılıyor falan. 30 gün hapis cezası. $500 da para cezası. Hani hapis, şimdiye kadar para cezası falan olduğu olan şey var da ilk defa hapis cezası verildi deniyor.
Öldürebilirdi.
Tabii. Yani 30 gün hapis cezası da az değil.
Evet. Yani. Yani.
Bu drone olayları çok tehlikeli.
Öyle. Oculus $200'luk bir indirime gitmiş.
Evet, Oculus daha da kendi konumunu sağlamlaştırmak için biraz ucuzlattı. Samsung da Gear VR'ı Oculus'la işbirliği yapıp Gear VR'ın yeni bölüm modelini yaptı. Kontrolcüsü var.
Kontrolcü var, çok
elinde
lazımdı onlar.
Elinde tuttuğun, evet. Kesinlikle lazımdı. Öyle bir atak yaptılar.
Evet.
Bu Gear VR gözüktüğünden daha çok önem ifade ediyor. Daha çok kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla oradaki gelişmeler önemli. Orada bir Note 7 skandalı onu da etkiledi. Onu da ona da zarar verdi. Çünkü Note 7'ye göre yapılmıştı. O plastik parçanın yenisi yapılmıştı falan. Type-C'lisi. Onlar da yalan oldu.
Öyle.
Şimdi Samsung yine durumu toparlamaya çalışıyor.
Electronic Arts tepe yöneticisi Peter Moore Liverpool takımının yöneticisi olacakmış.
Evet, Electronic Arts'ı bırakıp Liverpool'a gidiyor.
Gerçek
futbol
oynayacak. Bırakıp.
Her futbol takımı aynı zamanda şirket artık. O şirketin yöneticisi olacakmış.
İyi bakalım.
Bayağı değişik EA bir Sports'tan sektörden alakasız bir yere geçmiş.
Bıkmış adam, ne yapsın hani, ne yapsın.
EA Sports yapıyorlardı zaten. Yani işte. Liverpool'da şeyde oynayacak artık, oyunları da müşteri olarak oynayacak.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Nintendo Switch çıktı. Çok haber yaptık. Çıkıyor, çıkıyor, çıkacak diye çıktı.
İnsanlara ulaştı.
Evet.
Oyunlarıyla. Yine onun kendi hani eski efsanelerin devamı Zelda falan. Yenileri var. Hı hı. Tabii Türkiye'de resmi satışı yok.
Yok ama emin ol gelecektir.
İnsanlar kendileri getirecekler. Evet. Arada tabii bazı girişimci arkadaşlar bavullara getirir. Doldurup getirecekler falan. Geldiği zaman bakarız. Ne diyeyim yani Nintendo zaten Wii U'yu biz görmedik ki. Hı. Hani Nintendo koptu gitti Wii'den sonra. Türkiye'den o zamanlar Türkiye'de vardı. Türkiye'den çıktı firmasının şeyini kapadı. Hayatımızdan da çıktı bir anlamda.
Benim gördüğüm yorumlarda şey diyorlar. Hani biraz aceleye getirilmiş. Tam tamamlanmadan. Hani çünkü yeterli oyun yok sanırım. Galiba iki tane mi oyun varmış?
Biri oyun sayısı işte. Azdır.
Tamam çıkacaktır illaki ileride ama hani sadece bunların olması. Bir de daha ilk günden bir güncelleme almış sanırım. Ya olur bir sıkıntı varmış büyük. Onu düzelten. Hani o problem değil tabii. Biraz aceleye gelmiş diyorlar. Evet. Zelda'yı çok beğenmişler oynayanlar.
Bize, evet, olacak yani
bu bize şöyle gelir. Birisi alır Türkiye'den. Yani. Biz yeterirse inceleriz. PlayStation 4'e özel Horizon Zero Dawn çıktı ve çok olumlu notlar oynadık. Aldı. Evet, bizde incelemesi yayınlandı.
Güzel oyun.
Yayınlandı, kaldırıldı, sonra bir daha yayınlandı.
Evet. Ya orada evet bir gizlilik anlaşması nedeniyle yayından bir haftalığını almamız gerekti. Biz de hiç memnun olmadık bu durumdan ama öyle bir durum oldu.
Maalesef evet.
Şimdi yayında mı?
Yayında.
Valla oyun güzel.
Oyun güzel.
Birazcık evet biz inceleme boyunca da tabii tekrarladık. Biraz fazla Far Cry abi, esintisi var ama her oyun öyle.
Bu bir virüs gibi. Bütün oyunlar Far Cry'a benziyor. Bu şey evet. Geliyor. Ghost Recon Wildlands gelecek. O da öyle.
Ama grafikleri çok güzel. Ha,
PlayStation 4'ün en iyi grafikleri ha, bence.
Oyun da zaten hani tamam Far Cry 3 biz Far Cry dediğimiz zaman 3 ve sonrasını evet. Kastediyoruz. O da süper bir şeydi zaten. Kimsenin onu biraz daha oynamaya itirazı yok. Dolayısıyla böyle bir şey gelmiş. Evet. Güzel oynanan bir oyun. Hani keyifli oyunu. Farklı şekillerde oynayabilirsin. Tamam hani görevleri yapman falan lazım da. Yani mesela ben açık olsam ya. Şey yaparım orada. Ben oynamaya başladığımda ne yapacağımı biliyorum. Dağ, tepeyi, bütün hayvanları, bütün robotları öldürürüm. Hmm. Karakteri güçlendiririm. Sonra senaryoyu yapmaya başlarım. Evet, yani istediğin evet, gibi olur. Yaklaşabilirsin.
Bu arada geçen şimdi az önce FIFA demişken PlayStation 4'te PSN indirimi var. 70 küsür liraya düşmüş FIFA 17.
Plus abonesine.
Plus abonelerine özel evet. Onu da söyleyeyim. Torment Tides of Numenera çıkmış.
Bu da Planescape Torment diye bir eski
ya efsane
RPG oyunu vardır. Senaryosu falan çok farklıdır oyunlardan. Benzer oyunlardan. Esprisiyle yani biraz daha büyüklere göre bir oyundur. Çeşitli esprileriyle, senaryonun karışıklığıyla, kompleksiyle falan. Çok güzel bir oyundur, çok önemli bir oyundur. Hep onun yeniden diriltilmesi falan şey olurdu, bahsi geçerdi. Bu oyun onun devamı diyebilirsin.
Yani ya da işte
yani birebir devamı demeyesek bile aynı işte ortamda... Aynı ruhu taşıyan bir oyun.
Evet.
Uğur gelirse inceler bizim evet. için. Beni aşar. Çünkü Planescape'i oynayalı çok uzun zaman oldu. Orada da dirilmiş bir karakteri oynatıyorduk. Kendini başka bir boyutta buluyordun. Direkt şeyden musalla taşından kalkıyordun. Onun adı o. Evet. Kalkıyordun. Yanında sana yardımcı olan işte bir kuru kafa falan vardı sana yarenlik eden. Şeyi çözmeye çalışıyordun. Ben niye buradayım? Bir yandan da hani sen kimseyi tanımıyorsun ama seni tanıyorlar bazıları falan. Öyle gizemle açılan, katman katman açılan bir senaryoydu.
Evet. Güzeldi. Final Fantasy 15. Takip edemiyoruz rakamı ama A King's Tale konsollarda ücretsiz sunulmuş bile.
Xbox One, PlayStation 4'te ücretsiz. Bu retro grafikleri olan evet. falan bir oyun. İşte Final Fantasy zaten o alemi takip edenler için eski Final Fantasy'lere benzeyen savaş sistemiyle falan ücretsiz bir oyun. Xbox One'da da var.
PlayStation
4'te de var. Şu anda mağazada. Herhalde evet. hep bedava olacak zaten.
2 GB ne zaten?
Evet.
Bu güzel haberdi benim için. Middle-earth Shadow of War duyuruldu.
Sızdı.
Bu sızdı Target mağazasının.
Sonra mecbur kaldılar açıklamaya.
Evet. 22 Ağustos'ta çıkacak yeni Sizler. Shadow of Mordor'un yeni oyunu.
Çok güzeldi ya Shadow of Mordor.
Çok yani... oyun gibi oyundu işte.
Evet.
Bu da aynısı olacak işte.
Aynısı olacak.
Müzikleri olsun, ne bileyim hareketleri vesaire.
Çünkü bu Warner Bros. Hep aynı şeyi yapıyor. Bu bazen o oyun Batman oluyor.
Batman oluyor.
Bazen işte Tolkien yalnız, oluyor. Shadow of Mordor oluyor.
Shadow of Mordor'da hiçbir oyunda olmayan şu Nemesis sistemi vardı, hatırlıyor musunuz? O taklit bir daha edilmedi. Hani bir tek bu oyunda kaldı.
Evet, sonra başka bir yerde görmedik.
Müthiş bir şeydi yani.
Neyse, Shadow Mordor ucuzlarsa ben de o arada onu alırım.
Mordor bayağı ucuzladı
Mordor
ya.
Mordor vardır sende abi, sen unutmuşsundur bile.
Xbox'ta yok, ben Xbox'ta oynamak istiyorum. O oyun konsola göre konsola rahat oynanacak bir oyun.
PC'de de oynanacak, konsola da oynanacak.
Ben onun ucuzlamasını bekliyorum.
Xbox Game Pass aylık abonelik sistemi geliyor. Bu ne?
Ya Electronic Arts'ın falan kendi zaten böyle sistemleri var. He. Aylık bir para veriyorsun. Anladım. Bütün Spotify'ın oyun versiyonu. Anladım. Bütün oyun kütüphanesi sana açılıyor. Aylık ücretini verdiğin sürece istediğin orada kütüphaneden canının çektiğini indirip oynuyorsun. İşte Spotify'ın müzikli olanı.
Doğru.
Zaten şimdi bunu Electronic Arts falan kendi oyunları yapıyordu. İçin Game Vault böyle bir şeyler sunuyordu, bu hizmeti. Bu artık Microsoft büyük çaplı sunuyor. $10 yanlış hatırlamıyorsam.
İyi bakalım.
Türkiye'de de başlar mı tabii çıktığında bilmiyorum. Hmm. Ya da öyle bir ülke sınırlaması olur mu ki, olacaktır. Yani aslında şöyle, oyunu alıyorsun, oynuyorsun. Bazı oyunlar yıllarca yüklü kalıyor konsolda, işte Destiny mesela benim için. Ama bazı oyunda bitiyor. O kütüp tozlu raflara ekleniyor, öyle duruyor. Bir daha hiç çıkmadan yıllarca orada duruyor. Hani belki böyle bir şeyle alıp oynayıp sonra da unutmak
olabilir.
Daha mı hayırlı? Yani devamlı yeni bir şeyler deneyebilirsin bu sistemle. Artık eskisi gibi bir demo sistemi de yok. Yani her oyunun bir deneme sürümü olurdu.
Evet.
O da yok. Artık nadiren oluyor. Çok oyunların nadir. Demosu. Bu belki.
Oyunların demosu artık şey oluyor zaten. Beta test oluyor. Açıyorlar
sana. Beta test oluyor.
Hem denek oluyorsun hem oyunu görüyorsun.
Evet. Evet.
Bu ilginç. Twitch oyun satacakmış.
Twitch'çilere de komisyon verecek.
Evet, çünkü Twitch'i kanalında
oyunu tanıtacak. Şimdi ve... şey de başlayacak tabii. Gel vatandaş al. İndirim tabii. Yaptık.
Ama
koş.
İşin şöyle bir akıllıcı tarafı var. Bir oyun görüyorsun. Sen hep anlatırsın ya ne demosu, hani gireceğim. O adam, izleyen adamı oynayıp görüyorum zaten.
Beğenirsem de alacağım. Yani bu
tabii.
Orada müşteriyi kaçırmamak çok önemli bir şey. Adam ikna oldu. Oyunu seyretti. Canı çekti. Karar verdi. Alacak. Bilmem ne mağazasına git al. Bana ne abi? Ben satmıyorum. Öyle demeyeceksin tabii. Hemen orada.
Ya.
Kancayı atıp satacaksın.
Sevdiğin kanalda desteklemiş olacaksın. Twitch, da gerçi şey ya %5
komisyon
verecekmiş.
Olsun.
Hiç %70 yapımcıya gidiyor. Twitch'te 25 mi alıyor? Evet. Öyle bir oran.
Hayırlı işler.
Twitch için doğru bir hamle. Kesinlikle. Yani alır mısın almaz mısın hayır, bilemem. Konu. Twitch için
evet.
Doğru bir hamle.
Haberlerim bu kadarmış. Bir şey diyor musun?
Şimdi Mobile World Congress konusunu biz orada çektiğimiz videolarla
öyle de kapatırız.
Yayınladık. Hmm. Gördüklerimizi. Bazı firmalara hiç uğrayamadık ama zaten bazı firmaların ürünü yoktu.
Hmm.
Yani HTC hiçbir şey duyurmadı. İşte bu sefer iki kişi gidince fuarın hakkı verildi diye düşünüyorum. Onun dışında TeknoSeyir'in doğum günü için bir şey yapılacak mı?
Düşünüyoruz, yapabiliriz. Çünkü biz her sene program yaptık hani bunun üzerine.
Evet.
Bakalım programımıza uyarsa yaparız.
Evet. TeknoSeyir'in doğum gününün yıl başına denk gelmemesi biraz tabii şey
kafa
yapıyor.
Karıştırıyor.
Hani bir geçen yılı değerlendiriyorsun, bir de sonra TeknoSeyir'in bir yılını değerlendiriyorsun evet. Falan. Ama bir şey yapılacak herhalde.
Tabii.
Çekim hataları...
Herkes onu bekliyor abi. Çekim
girer yakında. O kadar çok bir şey yok ama ya. Biz eskiden daha çok hata yapıyorduk.
Muhtemelen evet. Biraz da herhalde insan şey yaptıkça alışıyor mu? Nedir?
Birazcık biz öğreniyoruz. Şey yapıyoruz. Adı neydi?
Tecrübeleniyoruz.
Işte, tecrübe sefer. Kazanıyoruz. Öbür ofiste tabii mono vardı falan. Orsa vardı.
Hmm.
Pek o gözükmüyordu ortada ama bazı gündemlerde falan havlamıştı. Sesi falan gelmişti. Macit falan vardı. Daha bir hareket vardı. Selim vardı, Çağrı vardı, Serkan vardı. Daha çok hani bir şeyler olabilir. Bir evet. Vukuat olması, değişik bir şeyler olması. Nerf silahlar vardı. Hatta onun cephaneliği vardı yani. Evet. Sadece şey değil. Daha bir hareketli bir yaşanıyordu. Burada daha çok işine bakıyor herkes. Profesyonel bir durum var. Çok renkli bir şeyler olmuyor. Biz yani de öğrendik.
Gene var canım, Murat'ın bir gülüşü var zaten. Damga vuracak eminim.
Ya şey var, bize diyorlar ki ofisten işte bir ofisi gezdirseniz, ofisten yayın yapın. Ya yani burada eğleniyoruz zannedenler var. O çok.
O hep öyledir ama. Yani mesela ben o örneği çok vermiştim. İnsanlar mesela mizah dergilerinde herkes sürekli gülüyor falan zannediyor. Git gir yani bir şekilde denk gelirse o herkes içeride çok sinirli. Herkes, çünkü onun yetişmesi haftalık ya. Bir olay. Yetişmesi lazım. Hiç kimse öyle hadi bir espri daha patlatalım falan yok yani, insanlar işinde gücünde.
Evet.
Sen okurken gülüyorsun ama adam o sırada onu çizerken çok sinirli.
Evet.
Bir saat kalmış teslim etmesine. Hiç de öyle şey patlatmıyor, bir şaka patlatmıyor.
Aynen öyle. Burası da benzer.
Burada da böyle. Burada da hani öyle yüksek bir gerilim yok ama her yani, işte olduğu gibi burası iş.
Eğlendiğin zaman da oluyor. Ama sonuçta oturup mail evet. Yazdığın, yazı yazdığın, bir şeyler yaptığın.
Ya da
yaptığın,
işte kavga ettiğin birisiyle. Zaman da oluyor. Zaman yani. Da oluyor. O kadar eğlenilmiyor. Bir de tabii izleyicilerin görmediği her zaman bir kameranın arkası var şimdi. Kamera seni çekiyor. Burayı sen şunları kaldır işte, şu torbalar burada durmasın falan diyorsun. Kadraja şu kablo giriyor, kenara çek diyorsun falan, hallediyorsun. Ama şu anda bizim gördüğümüz 4 tane ışık var, 2 tane kamera var, onların kabloları, bilmem neleri, kart okuyucular falan, mezbelelik var.
Evet.
Bu işin doğası bu.
Öyle.
Oraya bir çevirsek kamerayı herkes mutsuz olur.
Öyle. İyi, 6'yı yine de devirdik Levent abi.
Ya yani evet. Enteresan. O ayrıca bir şaşırma nedeni. Şimdi tabii Özkan'ı falan da anmak lazım. Bizim TeknoSeyir'i kurduğumuz Özkan Erden izliyordur belki bizi. İlk başta beraber ayağa kalkma yıllarını geçirdik. Bu kadar yayıncılığın değişeceğini bilmiyorduk, beklemiyorduk.
Yani.
Beklemiyorduk. Her şeyin videoya döneceğini beklemiyorduk. Biz yani, de öğrendik bir sürü şeyi.
Yazıdan gelen kişiler olarak fena da adapte olmadık.
Ya yaptığımız işin şöyle bir özelliği var. Biz hiçbir zaman yazı yazarken de böyleydi. Videoda da bu oldu. Senin örnek alabileceğin öncülerin, ustaların falan yok. Ormanda yolu sen açıyorsun. Çukur varsa da uçuyorsun, içine yuvarlanıyorsun. Tabii. Yazıyı ki yaparken de böyleydi. Hani şey değil ki, ne var? İşte hani ben 97 yılında hani Dark Hardware'i açtım. Tom's Hardware'in Anantec'in açılışı 96. Ama o da şey değil, hani internette bir site. Şey yani nasıl dönüyor? Yani onun yayınladığı şeylere bakmak sana bir öncülük, kılavuzluk olmuyor.
Tabii.
Mutfağı bilmen lazım. Öyle bir şey yok. Adam Amerika'da, Almanya'da, bilmem ne. Kendi yolunu kendin açıyorsun ve bazen yanlış yere de gidiyorsun. Hani
öyle.
Videoda da yine aynı şekilde öncü olduk. Tek başımıza değildik tabii ki ama hani kendimiz için öncüydük. Dikkate alabilir, şey taklit edebileceğin, bir şeyler öğrenebileceğin bir ustan, öncün, kılavuzun yok. Bazen yanlış yapıyorsun. Yaptın tabii ki, hala yapıyoruzdur. Ders çıkarabilmek tek beklediğin şey. Ders çıkarıyorsan, ha şu yanlış oldu düzeltelim diyorsan, tamam, kârdasın.
Öyle.
Peki. 6 sene oldu. Bir 6 daha olur mu? İşte. Şimdi büyük soru bu.
Evet, büyük soru.
Büyük soru bu.
Bilinmez. 6 sene sonra dünya nasıl olur, ülke nasıl olur? O tabii kadar canım. Çok bilinmez var ki.
Ya şimdi tabii...
Yayıncılık nasıl olacak?
Değişeceği %100.
Tabii.
Hani belki TeknoSeyir adıyla bile olmaz. Ama bir şekilde devam eder. Farklı şeylere dönüşür.
Evet.
Çünkü hani internette ben bunu yapıyorum, bu çok tuttu, ben artık bunu emekli olana kadar yaparım, öyle bir şey yok.
Yok.
Hiçbir zaman başladığın, yaptığın şeyden emekli olmayacaksın. O kesin.
Devir hızlı değişiyor çünkü.
Tabii. Biz yazı yazıyorduk. Şimdi yazıyı kimse okumaz.
Öyle.
Şeyi saymıyorum hani, bizim o zamandan beri okuyanlar. Onlar azınlık. Ya. Ben şu anda öğrenci kardeşi kastediyorum. Okumazlar kardeşim. Duvar gibi yazı, bilmem ne. Ben bir anakart incelemesi yazıyordum. Dergi sayfasıyla 10 sayfaya denk geliyordu bir anakart.
Evet.
Kimse okumaz günümüzde bunu. özet geçler, küfür eder ya da işte sadece grafik resimlerine bakmak ister.
Öyle bir devredeyiz ki o yazıyı yazsan birisi çalıyor bir site. Ha. Senden fazla reyting işte, alıyor.
Evet. Öyle mi diyor, böyle mi diyor, şu mu geliyor falan siteler var bir sürü. Senden çalıp bir de sonra seni tehdit ediyor falan. Onlar da şey bayram ederler onu evet. yapsan. Ne oldu? Video diye. O zamanlar videoyu düşünmüyorduk bile. Video çıktı. Eninde sonunda bu da ilkel, köhne bir şey olarak görülecek. Ne bileyim belki işte duygu şeyi adam senin beynindeki duyguları okuyup sunacak belki bir article diye, bir ürün diye. Göreceğiz. Bir şeyde avantajımız varsa şeyin farkındayız. Bu değişimin farkındayız. Aynı şeyi 20 sene yapamayacağımızın farkındayız. Hani avantajlı olduğumuz bir şey varsa, faktör varsa bence bu.
Peki. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Ama 10 sene, 6 sene sonraya garanti veremeyiz.
Evet.
Peki, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.